Ayrım 35, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 301. Kuşkusuz genler hakkında şu gerçek var. Vücut ölçülerimizi, merkezi sinir sistemimizin bağlantılarının sayısını onun katlarına borçluyuz. DNA'mızın anatomi ve fizyolojimize etkisi büyük. Ve fakat insanın toplumsal özelliklerini genetik temele oturtmaya ilişkin tüm ifadeler sadece spekülasyon. Şöyle, neoliberalizmin hayata geçirilmesiyle birlikte siyasal toplumsal olaylar bile biyolojik temelli açıklanmaya başlandı. İnsan varlığının DNA genetik tarafından kontrol edildiği iddiası içinde yaşadığımız toplumsal yapılara meşruiyet kazandırdı. Sav öyle popüler hale dönüştürüldü ki davranış, yetenek, fiziki, akli, sağlık farklılıkları gen kodlarıyla açıklanır oldu. Rekabetçi, girişimci olup olmadığınızı ve hatta politik tavırlarınızı, dindarlığınızı da DNA belirliyordu. İçe dönüklük, dışa dönüklük, depresyon ve hatta siyasal görüşünüz bile kalıtım saldı. Vay be! Proteinlerinizdeki amino asit dizilimleri sizi solcu ya da sağcı yapmıştı demek. Anlayacağınız robot idik, ırkçı öjeni çalışmaları yine hortlatıldı demek. Fakir çünkü IQ'su düşük, göçmen çünkü IQ'su düşük, şiddet olayları IQ'su düşük, hastalıklı beyinlerin ürünü. İngiliz Cyril Ludovic Bird, 1883-1971, başta olmak üzere bazı genetikçiler verileri tahrip ederek IQ kalıtsal, genler zekayı belirliyor diyerek tarihi skandala imza attı. Ardından hastalıklı beyin zamanla kusurlu beden oldu. Böylece tüm çirkin davranışların sebebi toplumsal yapı, siyasal, ekonomik sistem filan değil, nesilden nesile aktarılan kötü genler idi. Alkolik mi? Genlerden. Madde bağımlısı mı? Genlerden. Hırsız mı? Katil mi? Genlerden. Evet, sorun ekonomik gelir dağılımı adaletsizliği, iktisadi eşitsizlikler değildi. Toplumsal yapının sorgulanmasına, çalışma koşullarını değiştirmeye ya da hak talep etmeye gerek yoktu. Yaşam tarzından, endüstriyel beslenmeden, yiyeceklerdeki böcek bitki ilaçlarından, çevre kirliliğinden bahsetmeye gerek yoktu. Sebep olan kusurlu genlerdi. Sosyobiyoloji, insan yaşamının olması gerektiği gibi olduğu konusunda insanları ikna etmeye yönelik en son ve en kafa karıştırıcı çaba oldu. Doğru genlere sahipseniz eş bulmak, yiyecek bulmak, diğerleriyle rekabette galip gelmek, dünyanın kaynaklarının büyük bölümünü ele geçirmek kolaydı. Her soruna çözüm bulabilirdiniz. Yakın tarihte bir Amerikan mahkemesi, kellik kalıtsal olduğu için kelliği tedavi ettiğini söyleyen ürünlerin yanıltıcı olduğuna hükmetti. Tabii ki karar doğru değildi. Yargının da etki altına alındığına güzel örnek. Maalesef genetikçi tıp her türlü eşitsizliği meşrulaştırma amacıyla kullanılmaya başlandı. Eşitsizlik yoktu, sadece kalıtımsal farklılıklar vardı. Evet, neden bazıları zengin ve güçlü, diğerleri yoksul? Neden bazıları sağlıklı, diğerleri hasta, anladınız mı? Genler yüzünden. Kanıt şimdilik yok, laboratuvarda arıyorlar. Sonuçta sağlık sorunları, hastalıklar yine sadece bireye yüklendi. Sonuçta toplumsal koşullar birey için sorun değildi. Geni bozuk birey toplumun baş etmesi gereken sorunuydu. Biyoloji ideoloji haline getirildi. Biyoloji virüs yerine artık gen modasının hakim olduğu döneme girdi. Çevresel kimyasal faktörler kansere yol açar mı dediniz? Hayır, sebep genlerdi. Maden işçilerinde görülen siyah akciğer, yani pnömokonyoz, ve tekstil işçilerinde görülen kahverengi akciğer, yani bisinoz, rahatsızlığının sebebi genlerin işlerini doğru yapmamasıydı. Öyle bir bahsediliyor ki insan gen dizilimi sanki tüm insanlarda aynı. Gerçekte proteinlerin amino asit dizilimleri kişiler arasında muazzam çeşitlilik gösterir. İnsan genlerinde kabaca 3 milyar nükleotit, yani kimyasal bileşik vardır. Herhangi iki insan ortalama 600 bin nükleotit de birbirinden farklıdır. 3000'lik nükleotitten oluşan ortalama bir gen, iki insan arasında yaklaşık 20 nükleotitle birbirinden farklıdır. Yani insan kataloğu için kimin gen dizilimi sağlanabilir ki? Dünyanın tanınmış biyologlarından ve önde gelen genetikçilerinden Profesör Richard C. Levantine şöyle dedi. Dipnot: Richard Charles Levantine, doğumu 1929, Amerikalı evrimci biyolog, matematikçi, genetikçi ve sosyal yorumcu, genetiğin ve evrim teorisinin matematiksel temelini geliştirmede öncü oldu. Mezun oldu, Harvard Üniversitesi'nde görev yaptı, biyoloji anabilim dalı başkanlığı yürüttü, evrim teorisine yeni kavramlar kazandırdı. Popülasyon ve deneysel genetik alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Tek bir gen dokusunun davranışını bilgisayar simülasyonunda yapan ilk kişi oldu. Sonradan kazanılan özelliklerin aktarılamayacağını savunan yeni Darwinciliğin bazı yönlerine sert eleştiriler getirdi. Elinizdeki kitap çalışması için Levantine'in "genlerimizden ibaret değiliz ve ideoloji olarak biyoloji kitaplarından yararlandım." Hasta insanın DNA'sı normal standart dizilimle karşılaştırıldığında, şayet hastalıklardan sorumlu bir farklılık varsa, bunun iki DNA arasındaki birçok farklılıktan hangisi olduğunu bilmek imkansız olacaktır. Bu durumda aralarında ortak farklılık olup olmadığını görmek için normal ve hasta insanlardan oluşan büyük gruplara bakmak gerekecektir. Fakat söz konusu hastalık birçok genetik nedene sahipse bu da mümkün olmayabilir. Zira farklı insanlar aynı hastalığı farklı nedenlerle, ki bu nedenlerin hepsi genetik değişimlerin sonucu bile olabilir, taşıyabilir. Bu durumun talasemi denilen hastalık için geçerli olduğunu biliyoruz. İnsan Genom Projesi'nin ikinci sorunu genlerimizin moleküler dizilimini öğrendiğimizde hakkımızda bilinmeye değer olan her şeyi bilmiş olacağımızı iddia etmesidir. Bu projeye göre genler bireyleri, bireyler de toplumu belirler. Bu proje sözde kanser genindeki bir kusuru bu hastalığın nedeni olarak soyutlar. Halbuki gendeki %6'lık bir yatırımın kaçınılmaz bir sonucu olarak endüstriyel bir sürecin ortaya çıkardığı bir kirleticinin bünyeye alınmasıyla da kanser oluşmuş olabilir. Levantine'in şu sözleri çok önemli bir noktaya parmak basıyor. O halde güçlü, ünlü, başarılı ve son derece zeki pek çok bilim insanı neden insanın gen haritasını çıkarmak istiyor? Bu soruya verilecek cevaplardan biri kendilerini tek neden ideolojisine adamış olmaları, bu araştırmanın yararına inanmaları ve kendilerine daha karmaşık sorular sormamalarıdır. Bir diğer cevapsa binlerce teknisyenin ve alt kademeden bilim insanının her gün çalışmasını gerektiren 30 ya da 50 yıl sürecek milyarlarca dolarlık bu araştırma projesinde yer almanın ve projeyi kontrol etmenin hırslı bir biyolog için son derece cazip olmasıdır. Bu proje sayesinde meslekte ilerleyecek, Nobel ödülleri kazanacak, onursal dereceler teklif edilecektir. Önemli profesörlükler verilecek. Para ve prestijle ödüllendirilecektir. Araştırmacı bilim insanları bu mücadelede sadece akademik rolleriyle yer almazlar. Üniversitede profesör olan moleküler biyologların büyük bölümü aynı zamanda biyoteknoloji şirketlerinde danışman ya da hissedardır. Teknoloji ortaya konulan sermayeye karşı beklenen kar için büyük bir endüstri ve kaynaktır. İnsan Genom Projesi kamu harcamalarıyla yeni teknolojiler yarattığı ölçüde biyoteknoloji şirketlerine pazarda satacakları ürünleri üretmeleri için güçlü araçlar sağlayacaktır. İnsan Genom Projesi'nden faydalanmayı bekleyen üreticiler sadece biyoteknoloji şirketleri değildir. Proje muazzam miktarda kimyasal ve mekanik ürün tüketecektir. Tüm bunları okuyunca mutsuzluğa kapılmayınız. İyi şeyler de olmuyor değil. Bunu siz yapacaksınız. Örneğin, İngiltere'de doktorların 2014 yılında kurduğu Action on Sugar grubu, Costa Coffee ve Starbucks gibi birçok kahve zincirinden satın alınan içeceklerde bulunan şeker seviyelerine dikkat çeken eylemler yaptı. Bunun üzerine Halk Sağlığı Public Health England, Mart 2017'de gıdalardaki şekerin azaltılmasını istedi. Darısı bizim doktorların başına. kılavuzu karga olanın. İlaç şirketlerinin son yıllarda en büyük tıbbi keşfi şu oldu: risk. Herkesin her an her hastalığa yakalanma riski vardı. O halde hastalanmamak için, yani riski yok etmek için ilaç almak şarttı. Ve bu arada risk alanı her geçen yıl büyüyor. Tansiyon, vücutta dolaşan kanın damarlara yaptığı basınç, tarihsel olarak sert nabız hastalığı olarak adlandırıldı uzun yıllar. 17. yüzyıldan beri insanoğlunun gündeminde, tedavisinde sülük veya pirinç diyeti bile kullanıldı. 20. yüzyılın başında tansiyonu iyi huylu ve kötü huylu diye ikiye ayırdılar. İlk ilaç diuril, yani klorotiazid, antibiyotik sülfanil amitten 1958'de üretildi. İngiliz profesör James W. Black, 1924-2010, kimyasallar, patlayıcılar, gübreler, böcek öldürücüler, boya maddeleri, demir dışı metaller üreterek Amerikan DuPont ve Alman IG Farben ile rekabet eden İngilizlerin en büyük kimya şirketi ICI Pharmaceuticals'a 1958 yılında katıldı. Şirket 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilaç işine girdi. Böcek, bitki öldürücü paraquat, gramoxon, primifos metil, primicarp, brodifacum, rodenticid icat edip doğayı katleden İngiltere'nin en büyük ihracat yapan şirketi aynı zamanda tansiyon ilacını da keşfetti. Inderal veya propranolol. Buluşu gerçekleştiren Profesör James W. Black idi. İlaç 1962'de patent aldı, 1964'te satışa sunuldu. 1960'lar sonunda dünyanın en çok satan ilacı oldu. Hala 2016 yılında 18 milyondan fazla reçeteyle ABD'de en çok reçete edilen 43. ilaç. Dipnot. İlaç, okçuluk, atış, golf ve bilardo dahil olmak üzere yüksek dikkat gerektiren sporlarda performans arttırıcı doping olarak kullanıldı. Hatta 2008 yaz olimpiyatlarında 50 metre tabanca yarışmasında gümüş madalya ve 10 metre hava tabancası yarışmasında bronz madalya kazanan Kim Jong-su propranolol kullandığı için madalyaları geri alındı. Profesör James W. Black, ICI Pharmaceutical şirketinden 1973'te ayrıldı. 9 yıl çalışacağı GlaxoSmithKline şirketine transfer oldu. 1975'te mide ülser ilacı Tagamet, yani simetidin buluşunu yaptı. Bu da dünyanın en çok satan ikinci büyük ilacı oldu. Sonra adı unutuldu. Aradan 13 yıl geçtikten sonra 1988'de Nobel ödülü verildi. Niye adı ve çalışmaları geç anımsandı? Tansiyon ilaçlarının patlama yapması için mi? Ne de olsa 1980'ler neoliberalizm rüzgarının esmeye başladığı dönemdi. Kolesterol ilaçlarında okuduğunuz tansiyon ilaçlarında da oldu. Profesör Black, tansiyonun mucidi olarak dünyaya tanıtıldı. James Black Vakfı kuruldu. Parayı Johnson & Johnson ilaç şirketi verdi. The Daily Telegraph, Profesör Black öldüğünde şunu yazdı: İlaç endüstrisi için çalışıp ilaç endüstrisinden fazla kazanan adam. Bugün tansiyon ilaçları dünyada üzerinde hala araştırmalar yapılan ve sonuçları çok tartışılan konu. Mesela son günlerde bizim evde tansiyon hep gündemde. Sürekli tansiyon ölçülüyor, kan veriliyor, çıkan sonuçlar dört koldan değerlendiriliyor. Hemen ilaç al. Şimdi o ilacı bırak, şu ilacı başla. Tansiyon aleti almak şart. Ölçüm rakamları havada uçuşuyor. Kimine göre bilmem ne rakamı tehlikeli, diğerine göre normal. Çok bilen biri atılıyor oradan. Evde mi ölçtünüz, hastanede mi? Neymiş, tıp literatüründe beyaz gömlek hipertansiyonu diye kavram varmış. Tansiyon evde normal doktor veya hemşire tarafından ölçüldüğünde ise yüksek çıkarmış. Hey gidi günler. Türkiye'de 1980'lerde hastanın yaşının önüne bir, ikinci basamağa virgül konurdu. Bu tansiyon o kişiye göre normal denirdi. Yani 62 yaşında bir hasta için 16.2 normal kabul edilirdi. O dönemler küçük tansiyonun yüksek olmasının daha önemli olduğu, büyük tansiyondaki zaman zaman oluşan yükselmelerin vücut tarafından katlanabilir olduğu söylenirdi. Sadece sürekli yüksek olan küçük tansiyonun bazı doku hasarlarına yol açma riskinin daha büyük sorun yarattığı teorisi geçerliydi. Tabii bu görüş de son yıllarda değişti. Artık büyük tansiyonun yüksek olmasının en az küçük tansiyon kadar önemli olduğu belirtiliyor. Hatta 50 yaşın yukarısında büyük tansiyonun daha önemli bir risk faktörü oluşturduğu düşünülüyor. Yazdığım gibi bunu bilimsel çalışmalar, araştırmalar mı ortaya koyuyor, yoksa ilaç satmak isteyen küresel ilaç şirketlerinin dayatmaları mı? Kitabın yarısına geldik. Yanıtını biliyorsunuz sanırım artık. İnsanoğlu daha geçen 100 yılda tanıştı bu kadar çok ilaç yutmayla. Yuttukça gerçeği anlayacak. İlaçlar hastalıklara sebep olmaya devam edecek. Bizim eve dönersek, tansiyon yüzünden hastaneyi, polikliniği, acil servisi yol yaptık. Sohbet tansiyon üzerine olunca baktım yakın çevremde ne çok tansiyon hastası var ve sürekli ilaç kullanıyorlarmış. Herkesin dilinde aynı cümle: aman dikkat, tansiyon kalp krizini tetikliyor. Ölüm korkusunun pazarlanması mı bu da? Her yıl milyonlarca insan tansiyon riskiyle doktora gidiyor. Açıklamalara göre Türkiye'de her 3 kişiden birinin tansiyon sorunu var. Dipnot: tansiyon günlük hayatın parçası oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında bayram namazı için gittiği Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde rahatsızlık geçirdi. Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım," dedi. Erdoğan 2006 yılında başbakan iken de kan şekerinin düşmesi hipoglisemik şok üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Peki tansiyon hastalık mı? Ya da şöyle sorayım. Genç, sağlıklı ve düşük risk taşıyan biri bir gün sırf tansiyonu 16'ya çıktı diye hasta sayılabilir mi? Tansiyonda muhtemel kalp krizi riskini artıran etmenlerden sadece biri değil mi? Hareketsiz yaşam, kötü beslenme, sigara içme gibi kimi faktörlere de bakılması, insanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmiyor mu? Oysa hastalık sebepleri ilaca dayalı olması maksadıyla kolesterol ya da tansiyon gibi daraltılıyor. British Columbia Üniversitesi'nden ilaç konusunda uzmanlaşmış Profesör James McCormack, Kanada'da verdiği konferansa dinleyicilerinden birine sordu. "Kaç yaşındasınız?" "65." "Sigara içiyor musunuz?" "Hayır." "Hiç kalp krizi geçirdiniz mi?" "Hayır." "Anjiyo?" "Adını bile duymadım." Profesör McCormack bu bilgilerden sonra seyirciye dönüp sordu. "Bu kişinin tansiyonu 16'ya 9 civarında olduğunu varsayalım. Kalp krizi geçirme olasılığı nedir?" Dinleyicilerin büyük çoğunluğu %50 görüşündeydi. Profesör McCormack kendi görüşünü açıkladı. "Sadece %5-6 civarında." İlaç şirketleri kolesterol gibi tansiyonu da fazla hap satmak için abartıyor mu? Baksanıza, neyin sıkıntılı tansiyon olduğu tanımı sürekli değişiyor. Her geçen yılda yüksek tanımı daha küçük sayılara indiriliyor. Bu sebeple yeni hastalık kategorisi ortaya çıkarıldı. Prehipertansiyon. Buna göre sistolik kan basınç değeriniz 12 ile 13.9 ve diyastolik kan basınç değeriniz 8 ile 8.9 arasında ise tansiyon hastalığına yakalanmışsınız demektir. Dipnot: kalp kanı önce pompalar, sonra kanın yeniden kalbe dolması için istirahat haline geçer. Kan pompalandığında oluşan atar damar duvarındaki en yüksek basınç sistolik kan basıncını, yani büyük tansiyonu, istirahat halinde oluşan en düşük basınç ise diyastolik kan basıncını, yani küçük tansiyonu meydana getirir. Bu da demektir ki milyonlarca yeni insan hap kullanmaya başlayarak ilaca mahkum edilecek, ilaç şirketlerinin potansiyel pazarı daha da büyüyecek. Şaşırmamak lazım. Küresel ilaç şirketleri dünyanın en karlı 3. büyük sektörü oldu. Buna rağmen kimileri tıp dünyasının dokunulmaz olmasında ısrarcı. Sormayalım mı? Tansiyon ilaçlarını sürekli kullandırmak da ilaç şirketlerinin pazarlama stratejisi olamaz mı? Çok para var tansiyon ilaçlarında. İnsanlar hayatlarının sonuna kadar kullanıyor. Bu durum ilaç şirketleri için büyük para kaynağı. ABD'li Pfizer dünyada en fazla hasılat getiren ilaçlar sıralamasında 4. olan tansiyon hapı Norvasc, yani amlodipin üreticisi. 1982'de patentlendi ve 1990'da tıbbi kullanım için onaylandı. Yıllık ortalama 5-6 milyar dolarlik satış yaptı. Dipnot, 2007 yılında Norvaesk patent süresi dolup pazara jenerik ilaçlar girince satışları 2018 yılının ilk çeyreğinde 254 milyon dolara kadar düştü. Yine de yıllık satışı 1 milyar dolar denebilir. Kuşkusuz ciddi risk taşıyan insanlar var. Tansiyon önemli. Diğer yandan tanımı oldukça geniş tutarak sağlıklı insanların icat edilen hastalık kategorilerine sokulduğu da gerçek. Hastalık satıyorlar. Tansiyon meselesini ciddi şekilde sorgulama zamanı gelmedi mi? Korku tacirleri de hastalık çığırtkanlarına daha ne kadar boyun eğilecek? İnsanları zayıf noktasından yakalayıp dünyayı ilaç bataklığına çevirmek isteyen profesyonel hastalık satıcılar var. Her fırsatta dayıyorlar ilacı. Küresel ilaç firmalarının adı niye bu derece kirli? Neoliberalizm altın dönemi 1991-2018 yılları arasında açılan davalar karşısında bu şirketler yaklaşık 50 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Çünkü neler yapmıyorlar ki? 35. ayrımın sonu. Sayfa 310.